Ayrım 11. Bu roman o kız okusun diye yazıldı. Enver Aysever. Sayfa 179. 28. Bardağı ağzına zorla götürüp başını yeniden yastığa bıraktı yaralı genç aşık. Yanı başında artık iyice eve yerleşmiş şişman arkadaşı duruyordu. Su içmesine yardım etmek isteyen arkadaşını eliyle durdurdu genç adam. Kendine yetebildiğini göstermek istiyordu sanki. Vücuduna yayılan yorgunluk yavaş yavaş yerini acıya bırakıyor, tenindeki karıncalanma o tatlı uyuşukluğu keskin bir sancıya dönüştürüyordu. Yaşam belirtisiydi bunlar. Duyuların harekete geçmesi demekti bir yandan. Ne kadar zaman hastanede kaldıklarını, nasıl gidip döndüklerini bilmiyordu genç adam. Gözleri öylesine sorar, sorgularcasına bakıyordu ki vefakar mı desek yoksa rolü gereği vazifesini yapıyor mu desek bilinmez, arkadaşı söze ortasından girdi ve olan biteni tüm çıplaklığıyla anlattı. Sesinde yapay bir öfke, hatta gülünç bir hiddet vardı. Nasıl olur da bunu kendine yaparsın'a getirmeye çabaladı sözü ama debelemekten öteye gidemedi, olan bitenin muhteşem görüntüsüne duyduğu hayranlığı gizleyemiyordu şişman dost. Gece yarısından bu yana gelişen olaylar o güne dek sadece düşünebildikleri bir isyanın ve tutkunun yaşandığını gösteriyordu. Elbet iki insan bu duyguyu bedenlerinde, ruhlarında, iliklerine dek sırılsıklam hissediyorsa imkansız aşk diye bir kanıya varmak haksızlıktı ve elbet herkesin bu umudu taşıması gerekirdi. Aşkın büyüleyen, parıltıcı rüyasını sevdiğine görmek her an mümkündü. Bedel ödemiş olmanın gücü ve bir tür haklılığıyla yatağa daha bir yayıldı gitarcı genç. Artık patırtı, kavga gürültü çıkmadı nasılsa, en azından öngörülen kısa zaman içinde. Kendini böyle avutmanın utancı içini kemiriyor, iyice derinleşen hüzün hemen ele geçiriyordu düşüncesini, ruhunu. Eda'nın uzaklarda olduğu fikri çıldırtıcı bir etki yapıyordu genç adamda. Benzersiz bir sevişmenin ağır yükü altında en tutkulu birleşme kadar yüksek bir maliyeti ödemenin şaşkınlığı içinde kıvranıyordu yatakta. Şişmanla birlikte bir süre sustular. Sanki o büyüleyici aşk hikayesi keskin bir bıçakla kanatılmış ve artık mazi olmaya yüz tutmuştu da bunun kederi ordaya yayılmıştı. Bazen sessizlik derin bir yalnızlığı aralar sonuna dek ve orada sancılı bir savrulma içinde debinip durur insan. Öyle bir an yatakta uzanmış yaralı genç bir adam hemen yanı başında mide gurultusunda kafayı takmış bir diğer genç adam neyin orucunu tuttukları belirsiz kötü bir fotoğraf olarak beklediler. Kapı açıldığında bozuldu sessizlik. Özlemle baktı annesine yaralı genç. Annenin aniden yaşlandığını fark etti. Nasıl bencilce davrandığını ve haksızca nasıl büyük bir acıya ortak ettiğini düşündü kadının. Oysa eve gelip büyük bir heyecanla sevgiliyi anlatmaya ne çok istemişti. Anne kucağına bırakılan sevdanın daha bir özenli büyüyeceğini bilir. Bebek sadeliğinde bir uykuyu orada tatmak isterdi. Koyu kestane rengi saçların güzelliğini, kendinden kıvırcık uçlarına dokunmanın nasıl imrenilmesi bir ayrıcalık olduğunu, bal rengi gözler için şarkılar yapmaya doyamadığını anlatmak isterdi annesine. Annesi, İstanbul kokulu Erguvan şehrinin mevsimine göre açan, kimi zaman solan o benzersiz çiçeği nasıl olur da bunca uzağına düşerdi. Oysa İstanbullu olmanın en zarif, hayranlık duyulan şiirli ifadesiydi annesi. İlk aşkı, taptaze sevinci ve heyecanı. Bir anne, kendisine hayranlıkla, sevda ve hasretle bakan oğlunun aşkına ortak olmak yerine, nasıl böyle uzağa düşerdi, nasıl? Annesine fısıldayacaktı Cemal Süreyya'dan. Diyecekti ki, çünkü mutlu İstanbul kadını alır erkeğinin yüzünü. Bir gecede koca ömür tüketmiş, yorgunluğa yenik düşmüş, ince parmaklı, kırılgan anne sessizliğe saygı gösterdi, tabakları olabildiğince gürültüsüz koydu. Çatal kaşık, birkaç dilim ekmek. Odadan çıkarken sürahinin yanına Eda'dan gelen mektubu iliştirdi. Gözüyle işaret etti gitarcı olan, uzat der gibi. Aceleyle uzattı şişman, karnı gurulduyor, bir türlü önem sırasına uygun davranamıyordu. Arkadaşının telaşını, atikliğini hayretle gözleyerek, şapırtılarla yemeğe koyuldu şişmanı olan. Anlaşılan bu imzasız, pulsuz, adressiz, sadece üzerinde sevgilinin adı yazılı mektup elden bırakılmıştı. Özenle korunup gitarcıya getirildiği besbelliydi. Zarf pürüzsüz, büyük bir saygıyla korunmuş bir hediye ya da aniden yaşam sevinci veren bir beyaz güvercin gibi duruyordu. Tüm abartılı tasvirleri hak eden bir heyecanla çarpıyordu genç adamın kalbi. Bir mektupla buluşmanın tüm sevincini ve ikircikliğini yaşadı doyasıya. Mektup iyi haberler, mutluluk, haz veren sözler taşıyabileceği gibi kederi, acıyı, çaresizliği de getirebilirdi elbet. Mektup yazmayı bilen, aldığında nasıl davranması gerektiğinin ayırdığında biri olarak uzunca kokladı mektubu genç adam önce. Sevgilinin esintisiyle birlikte yüreğine, bedenine sinen tarifsiz duygu açığa çıkıyordu. Özlem'in bir kokusu vardı, bunu öğreniyordu o an. Yarasının üstüne tuz basılır gibi koyu, zehirli bir özlemdi bu. Doyumsuz bir ruhun beklentisiydi özlem. Sevgilinin gözleri, hayali ve yaşamın hakikatiydi o an, özlem ve mektup. O beyaz güvercin kanatlarını çırptıkça özlem bir esintiye dönecek, yolunu bulup sevgiliye en güzel, şiirli söz olarak gidecekti. Mektubun bir yazgısı vardır, ömrü belki de. Açıldığı anda ya doğar ya ölür. Bunun telaşı okundu gözlerinde gitarcının. Bir tahmin yapması söz konusu değildi ama ilk kelimeyi biliyordu. Sana diye seslenecekti Eda. Sesinin tınısını özledi, özledi ve zarfı bir hamlede yırtıp açtı mektubu. Belli ki anne ve baba bir tercih yapmış, genç adamın tüm ruhunu ele geçiren esrik ve yoğun aşk karşısında sessiz kalmayı, beklemeyi yeğlemişlerdi. Oğullarını o güne dek ne böyle isyankar ve öfkeli görmüşler ne de kendine zarar vereceği ihtimali hesaba katmışlardı. Zalimdir zaman. Eğer gereğince beklemezse insan yenik düşer öfkeye. Bir gece yarısı kapıya dayanan komşunun zehirli sözleri neredeyse evladının canına mal olacaktı annenin. Anne böyle düşünür. Tercih yapmak istemez, son çözümlemede evladına kıyamaz. Peki hakareti, yargıçlığı, esareti ve diğer ailenin sert tepkisini hak ediyor muydu oğul? Bir Yahudi aileyle karşı karşıya olduklarını biliyorlardı. Ama İstanbullu bir kadının o güzel komşularla ne sorunu olurdu ki? Sabaha dek kendine sorup durmuştu bu soruyu anne. Ben sahiden Müslüman olmayan komşularımı sevdim mi, yoksa onlara tanınan sınırlar içinde bizim istediğimiz gibi davrandıkça varlıklarına katlandım mı diye. Bu soru nasıl utandırdı narin yürekli kadını. Büyükada'da geçirdiği o en güzel yazlarda Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Müslümanlar hep bir arada değiller miydi? Neden Türkler değil de Müslümanlardı onlar? Şaşkınlık veren bir hakikat yanı başında durur ve sen fark edemezsin işte. Sabah kadın kararlıydı. Çevresinde bir Müslüman ile Yahudinin mutluluğuna asla tanık olmamıştı. Mektubu verdi oğluna ama bu aşk sadece laneti getirirdi. O elinden geleni yapsa bile adetler, gelenekler, yaşam biçimlerindeki farklar izin vermezdi böyle bir ilişkiye. Kapalı bir topluma uyum sağlamak kolay iş değildi. Üstelik yaşlar ilerledikçe daha da açığa çıkıyordu azınlık insanının korkusu. Tükenme kaygısı, yalnızlık ve itilme endişesi. Gerçek soruyu da sordu kendine. O Yahudi aile bir Müslüman damadı kabullenemezdi de kendisi gayrimüslim bir geline hazır mıydı? Eda'nın kusarak yazdığı sözler öfkeli genç adamın canını yakıyor, yanı başında derin bir mahpusluğu yaşayan biriciğine dokunamamak, onu özgürleştirememek gücüne gidiyordu. Derin çelişkilerini kavruyor, sızlayan yerleri dudaklarıyla değmek, yaralarına tükürüğüyle merhem olmak istiyordu. Dalgalı, bir çırpıda akan duyguların ne anlama geldiğini biliyor, bir gece önce hiç hesapsız soyundukları o sevişmeden geriye soğuk, nedense gri bir hapishane kalmasına için için ağlıyordu. Nasıl olup da o serçe yumuşaklığındaki sevdiğini korumasız bırakıvermişti yabancı ellere. Düşüncesindeki akıl almaz akışı, fark edemeyecek denli hırslı, burnundan soluyarak hızlı hızlı okuyordu satırlarını Eda'nın. Yanı başında çaresizliğini daha da büyüten şişman oğlan kaygılanıyor, birilerinden yardım istemekle istememek arasında gidip geliyordu. Bilinmeyen bir dille mektupla konuşuyordu arkadaşı, sanki tımarhanede hisleri krizine tutulmuş bir hastaydı o an. Belki de ilk sert, beklenmedik hareketi bekliyordu şişman. Üstüne atlamak için hazır, dur yapma demek için tetikte bekliyordu. Bir mektup okuma süresini kat be kat aşan sinir bozucu süreç uzadıkça uzuyor, sabit gözlerini neredeyse kırpmıyordu bile gitarcı. Öfkeyi tarif etmek mümkün değildi işte. Çok uzun zaman sonra kafasını kaldırdı yaralı genç ve karşı konulmaz bir tavırla ''Kalem kağıt bul'' dedi ötekine. Birdenbire canlılık geldi ortama. ''Yaz hadi, çabuk yaz.'' Perde ilk o an aralandı. Pencere kendiliğinden açıldı, rüzgar huzur verdi herkese ve şeytan uçurtması gibi hırsızlama yolculuğa koyuldu genç adamın mektubu. Eda'm, benim el yazım değil bu. Hani sana söz ettiğim bizim haylaz adam var ya, o yazıyor bu satırları. Endişelenme sakın. Küçük bir kaza yüzünden kalem tutamıyorum. Ama iyiyim. Daha doğrusu sensiz bir daha iyi olmayacağıma yemin ederim. Bir mektup yazmanın ne demek olduğunu sen öğrettin bana. Beyaz sayfaya yayılan mürekkep rahatlıkla bir hançer olup göğsünü parçalayabilirmiş insanın. Ya da bir tek söz günlerce mutluluktan uçmasına neden olurmuş. Artık sensiz geçen her dakikayı sayıyorum. Ama tükenmek üzere sabrım. Çok yakında yanında olacağım. Sana söz veriyorum. Benim kadınımsın sen. Yavrum, sevdiğim, aşkım, canımsın. Hep senden söz etmek, seni düşünmek istiyorum. Evet, çılgına döndüm, doğru. Ama bu ne mutluluk böyle. Yaralarımı şiirlerle iyileştiriyorum desem, gülersin değil mi? Sen inanmazsın böyle romantik sözlere. Bak ne diyor. Fotoğraf. Durakta üç kişi. Adam, kadın ve çocuk. Adamın elleri ceplerinde. Kadın çocuğun elini tutmuş. Adam hüzünlü. Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü. Kadın güzel. Güzel anılar gibi güzel. Çocuk, güzel anılar gibi hüzünlü, hüzünlü şarkılar gibi güzel. Sevgilim, seninle seherin kapı komşusu olacağız biz. Sevgilim, seninle aynı yatakta bir ömür uzanacağız. Sevgilim, ben senden vazgeçmem, geçemem, göreceksin. Bir dost böyle anlar için vardır. Şişman olan mektubu yazdı, zarfa koydu, kapadı ve nasıl sahibine ulaştıracağını düşünmeye koyuldu. 29. Rita aile meclisinin durdurak bilmeyen toplantılarından bunalmış, sözü dönüp dolaşıp mağduriyete getiren yaklaşımdan artık utanç duymaya başlamıştı. Bir Yahudi ailenin fişleme eylemine tanıklık ettiğini düşünüyor, bir anda tüm cemaatte yankı bulan aşk ilişkisinin neden mercek altına alındığını bir türlü açıklayamıyordu kendine. Zindan kapısının ne vakit aralanacağını, ne vakit salıverileceğini merak ediyordu genç kadın. Ortak tarihlerinin sancısını sonsuza dek taşımaya kararlı bu insan kalabalığı, garip askeri ast-üst ilişkisiyle biçimlenmiş tutsaklık ilkel biçimde kutsanıyor, kuşaktan kuşağa özenle taşınıyordu. Gençler arasında soylarına, göreneklerine uygun davrananlar parmakla işaret ediliyor, onların varlığı tüm yaşamlarını savunma, korunma dürtüsüyle geçirmiş yaşlıların ruhunu serinletiyordu. Hepten anlamaz değildi ailesini Rita. Tüm dünyada sürgün olduğuna inanan, hep eksikli yaşamlar süren, hemen her türden işaretlenmeyle mimlenmiş ailelerin havadan nem kapmasını anlıyordu Rita. Kendini bulunduğu toprakta özgür, birinci sınıf sayamayan, hep görünmez olmaya zorlanan, baskı halinde bile devletle iyi geçinmek için tembihlenmiş insanlardı onlar. Azdılar işte, azınlıktılar. Çok olmanın güçlü anlamına geldiği, baskın söylemin herkesi esir aldığı bir coğrafyanın tutsaklığa yazgılı yüzlerini tanıyordu genç kadın. İtirazı bunaydı işte. Bu boyun eğme kültürü, bu dilsizleşme hali giderek benzer yüzler yaratmış, birbirinin haklılığından emin, sorgulamaktan korkan kuklalara dönüştürmüştü hepsini. Eğer bir Yahudiysen arka sırada durmak zorundaydın. Ses etmemek, tokat yediğinde bile evde ağlamak mecburiyetindeydin. Çünkü fişlenmiş, lanetlenmiş, listelenmiş bir soyun devamıydın. Bunları biliyordu. Yeryüzünün hemen her yerinde meydana gelen korkulu öyküleri defalarca farklı biçimlerde dinlemiştir Rita. Sözde birbirlerine bunca bağlı ve anlayışlı olmaları bundandı tüm Yahudilerin. Koca bir yalan diye haykıran, bir yürekle çocuk oldu, genç kız oldu ve kadındı artık. Bedeni ona aitti ve İstanbul'u bir kadın olmanın mutluluğunu hiçbir Müslüman veya Musevi ile paylaşmak niyetinde değildir Rita. Tüm ömrünü güçsüz düşmemek adına beyhude feda etmek istemiyor, ev, arsa, mal mülk alışverişi arasına sıkışarak tükenmeye isyan ediyordu. Törenler içinde boğulmuş, hırslarının peşinde koşan ve korunmak için sığınak arayan bir zavallı mahluk olmaya katlanamıyordu genç kadın. Yahudi ya da Musevi olmanın tunturaklı bir küfür sayılması umurunda değildi. Ona küfreden gözlerle bakanlara o da çoğu kez açık açık siktir çekmişti. Bunu yapabildiğini gördükçe kendine güveni gelmiş ve saldırgan birinin karşısında susunca daha çok üstüne gelindiğini çocuk yaşta fark etmişti. Sana bağırana sen daha çok bağıracaksın düsturunu edinmişti. Kimi zaman aileden birileriyle alışverişe çıktığında lafını esirgemeden erkek gibi dövüşe girişir, şaşıran insanlara küçük dillerini yutturmaya bayılırdı. Boyun eğerek var olanların arasında kızgın bir isyankar rolü oynamayı sevmişti esasen genç kadın. Ancak iş dönüp dolaşıp daha büyük meselelere gelince duvara tosladığının da farkındaydı. Koca insanlar hemen yanı başındaki odada fısıltıyla konuşarak genç kadının geleceği hakkında karar vermek için uğraşıyorlardı. Sanki bir başkasından söz edilir gibi serin kanlı biçimde tüm olanları izlemesi muhtemelen duygularının uyuşmasındandı. Yavaş yavaş kararlar gündeme gelmeye başlamış, ilk önlem olarak okula giderken cemaatin saygın ailelerinden birinin oğluna eşya olarak zimmetlenmişti Rita. Ablak suratlı, turuncu kafalı, pörtlek gözlü ve herkesin efendiliğinden, güvenilirliğinden emin olduğu Ari denilen o heriften tiksiniyordu. Robot Ari, emir kulu Ari, tutsak Ari, mahkeme kararlarını uygulayan gardiyan Ari, hain Ari, düşman Ari diye tekrarlayarak öfkesini diri tutuyordu. Bir plan yapması gerektiğini farkındaydı. Ya boyun eğecek ve bir an önce dışarı çıkarak yine kendi bildiğini okumaya koyulacaktı ya da isyana, eyleme devam edip geri adım atmadan tüm cemaatin diz çökmesi için sabredecekti. Bu vadeli hesap pek işine gelmedi tutkulu Rita'nın. Özlem öyle derin bir yerden besleniyordu ki tüm seslerin arasından artık bir anımsama halinde belleğine kazınan uzaktaki sevgilinin çağrısını işitiyordu. Anne pazarlık için odanın kapısını aralayınca Rita yüzüne duruma uygun serin kanlı ve hemen teslim olmayacağını belirten bir ifade yerleştirdi. Gözlerini kaçırmıyordu annesinden ama öylesine koyu ve derin bakıyordu ki bu ifade kadına yolunu şaşırtıyor, tonlamasındaki dengeyi bozuyordu. İnatlaşma, buyurgan tutuma karşı isyan beklenirdi Rita'dan. Umlandan daha kısa, net bir görüşme oldu. Kız kafasına bir an önce sevgiliye ulaşma fikrini koymuş, anne de her şeyi olağan akışa kavuştururken kendini güvende hissetmek istemişti. Uzlaşma teminat gereksinimi de Ari kanalı ile çözülecekti. Bu gergin ortamdan kendine pay çıkaran, önemli bir konum edinen Ari'nin yüzü biraz sonra belirginleşti. Pranganın çözülmesini sağlamak ve yeni bir soluk alma alanı elde etmek için bu kokuşmuş hayvana teslim olmak hiç hoşuna gitmemişti Rita'nın. Ama neredeyse zaman kavramını yitirdiği ve meraktan, özlemden, arzudan tükendiği bu dönemde Ari'ye katlanacaktı. Kararlıydı genç kadın. Ertesi sabah kimileri kaç zaman sonra ilk kez üniversiteye gitmek için yola koyulacaktı Rita. Tüm bir geceyi gerçek ile kabus karışımı tuhaf sesler, işaretler ve garip öykülerle örülü görüntüler arasında geçirdi. Zaman zaman pencere kenarına gidip geceyi ve ruhunu serinleten müjdeci yağmura baktı. Hatta pencereyi aralayıp avucunda biriktirdiği saf suyu yüzüne sürdü bir ara. İlk kez yüzünü yıkar gibi hissetti. Böyle temizlenmeye nedeni ihtiyacı olduğunu düşündü. Her anı, mutluluğu, heyecanı, sevinci, yaşama dair ne varsa hemen tüm halleri bir koşula, kurala, törene bağlayan dinlerden ve buna boyun eğen insanlardan nefret ediyordu o gece. Herkesin uzağa düştüğü, bir başına kaldığı o anlarda bir başka dünya mümkün diye mırıldanmayı seviyordu. Sevdiği adamın etini vahşice isterken, yeni tanıştığı o huzurlu esrikliğin kalıcı olması için bir dua mırıldanır gibi aralanıyordu dudakları ve koyu mavi gece küçük ellerine arınmış suyu akıtıyordu. Tıpkı sevgilinin bedenine iliklerinden kopup gelen yaşam suyunu vermesi gibi. Evlenmeden önce tüm pislikten arınmak, günahları geride bırakmak için mikveye gidenlerin çaresizliğine güldü Rita. Zorla başkasının güvencesinde sevişilmesine, buna sorgusuz teslimiyete siktir çekti bu kez. Tanrı'nın şehadetine gereksinim duymamıştı sevgilinin teniyle buluşmak, teriyle yıkanmak için. Bir tanık gerekliyse seher vardı işte ve bir çocuğun en güzel uykusundan yükselen horultular beşik olup sallamıştı ikisini de. Ailesinin inancına göre evlenmeden önce üstelik Müslüman birinin koynuna girip günah işlemişti. Oysa o gece Rita için mikveden öte bir arınma, tüm fazlalıklardan sıyrılıp çırılçıplak kendi tanrısını yaratma anıydı. Yargılamayan, sorgulamayan, seven, insanlara saygıyla bakan, güvenli elleriyle saçlarını okşayan bir tanrı yaratmışlardı birlikte. Bir tekneye binip uçsuz bucaksız okyanusa açılmışlar, o tanrıya güvenerek dümen kırmışlardı. Şehvetin arınma ile büyülü bir hale döndüğü o gecenin izleri her uykusunun sızıyordu genç kadının. Belki o gecenin uykusunu tanıdıktan sonra bundan sonra hep yarım uykuları olacağını sezmişti de bundan da hüznün üstüne çöken ağırlığı. Sabah yeni bir uyanışa gözlerini açıp hiç sorun çıkarmadan kahvaltı masasına oturdu. Konuşmayarak ev halkını cezalandırdı. Masadan hiç ses çıkmadı. Nedense kimse sessizliğin ahengi bozulsun istemiyordu. Odasına dönüp üstüne en sıradan giysilerini geçirdi. Saçını en sevimsiz biçimde bağladı. Eline yalandan bir kitap aldı ve bir saattir aşağıda onu bekleyen Ari ile buluşmak için merdivenden indi. Oğlan hazır ola geçmiş, heyecanı yüzünden belli, ne diyeceğini bilemez bir halde sıkıntısı yüzüne taşmış bekliyordu. Apartman aralığından bu sevimsiz suratı görür görmez canı sıkıldı Rita'nın. Sanki özel şoförüydü. Babasından aldığı arabanın yanında bekliyordu turuncu kapa. Kılık kıyafetindeki özen can sıkıcıydı. Teril teril giymiş bir görev adamıyla aynı araca binmek iğrenç görünüyordu ama çaresizdi Rita. Kızlarının huysuzluğunu iyi bilen aile perdenin arkasından gözlüyordu o tuhaf sabahı. Ari'ye nasıl davranacağını kestirmek güç değildi nasılsa ama bu güvenilir delikanlı her halükarda gönlünü kazanacaktı kızın. Bunu umuyorlardı. Rita sağa sola boş gözlerle baktı, temiz havayı iştahla içine çekti. Tam arabaya doğru yürürken ileriden hızla gelen kel ve şişman bir adam göründü. Adam sakarlığı öylesine gerçekçi kılmıştı ki o sahneyi izleyen herkes bu beceriksiz tavırdan rahatsız oldu. Üzerine aniden çullanırcasına yüklenen şişman gövdenin anlamını kaşla göz arasında kulağına fısıldanan kısa cümlede buldu Rita. "Bu mektup senin," dedi telaşla şişman kel adam. Öylesine planlı bir eylemdi bu. Zamanlaması iyi düşünülmüş, mektup zarfa konmadan hemen kızın eline tutuşturulacak biçimde küçültülerek hazırlanmıştı. Şaşkın kız bu güzel sabaha gülümseyerek ve aşkın sevinciyle başlayacağını tahmin edemezdi elbet. Sevgili daha sokağa adımını atar atmaz gelmiş onu bulmuştu. Az sonra arabada aşk sözlerini işitmeye başlayacak, umudu ve yaşam sevinci yeşerecektir Rita'nın. Ari bir hamle yapıp şişmana doğru uzanmaya çalıştıysa da o ana dek aldığı en sert ve kesin komutla durdu. Şişman belki de yıllar boyu orada o anı yaşamak için beklemeye hazır, daha önce tanık olmadığı bu mucizevi aşkı yaşatmak için kararlıydı. Evde neredeyse can çekişir halde bıraktığı arkadaşına mutlaka iyi bir haberle dönmek zorundaydı. Dikkati ve becerisi bu azimden geliyordu. Bir rüyaya tanıklık ediyordu ve payına düşen rolü oynamakta ısrarlıydı şişman. Perdenin ardına saklanan gözler, adımı yarım kalan Ari, olay yerinden hızla ayrılan şişman, ne Göztepe'lilerin yüzünde beliren esenliği ne de mektubun kızın eline değdiği an gökyüzünde ortaya çıkan manzarayı fark ettiler. İki genç, biri araba koltuğuna yerleşirken, diğeri pencereden aşağı bakmak için yatağından doğrulurken, "Seni seviyorum," demişti birbirine. Seher, bulunduğu yerde şöyle bir iç geçirdi, "Şükürler olsun Rabbim sana," demeyi ihmal etmedi. 11. ayrımın sonu, sayfa 193.